Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir gönül gündemi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor İrfan Gündüz, hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kıymetli dostlar, Mevlana Hazretleri'nin güzelliklerini yansıtmış olduğu mesnevisinden bizim gönlümüze düşenleri sizlerle paylaşma derdindeyiz. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocamız çok güzel açıklamalarda bulunuyor. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah canım, duacıyız.
Allah iyilikler versin hocam.
Allah razı olsun.
Hocam burada bir önceki programda çok önemli bir konuda, kıyas konusunda kaldık. Aslında insanların da kıyas konusunda bazen hataya düştüklerini, zanına kapıldıklarını ve o kıyas üzere hareket ettiklerinde çok büyük hatalara neden olduklarını, hatta şeytanın da işte Cenab-ı Allah'la kıyas yaparak bir cedelleşmeye giriştiğinde kalmıştık. Oradan devam ediyorduk hocam.
Buyurun. İnşallah. Evet. Oradan devam edeceğiz.
Evet.
Tabii bir buradaki esas mukayese, kıyas dediğimiz mukayese, evet. Karşılaştırma. İnsanın kendi aklına güvenerek ayetleri aklıyla eğip bükerek tevil etmesi ve kendi düşüncesine ayet ve hadisleri böyle kılıf olarak kullanmaya kalkması gibi bir şey.
Hı hı.
O da yani bu akılla yorum yapıyoruz ya. Şimdi dolayısıyla burada esas bu ilk defa böyle bir kıyaslamayı yapan şeytanın kendisi.
Hı hı.
Niye? Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben yeryüzünde benim adıma emirlerimi ve yasaklarımı hakim kılacak bir halife yaratacağım.
Hı hı.
Halife demek o. Allah'ın yeryüzündeki otoritesi,
hı hı,
emirlerini ve yasaklarını yaşanır hale getirmeye memur kişi.
Evet.
O yüzden böyle bir halife yaratacağım. O da kim? Hazreti Adem Aleyhisselam.
Hı hı.
Buna önce melekler karşı çıkıyor. Yani işte. Siz kan dökücü bir nesil mi, fesat çıkaracak bir nesil mi yaratacaksınız ya da cins mi yaratacaksınız? Sonra da diyor ki bak ben sizden daha iyi bilirim diyor Cenab-ı Hak. Sonra da bütün meleklere diyor ki bak bu halifeme siz secde edin. Tabii bu secdeyi onlara ibadet edin manasına değil de benim halifeme, benim adıma saygı gösterin manasına.
Evet.
Çünkü secde yalnızca Allah'a yapılır. Başkasına yapılmaz. Evet. Orada şeytan işte kalkıyor, bütün melekler bunu kabulleniyorlar. Bunu başka bölümlerde Hazreti Mevlana diyor ki bütün melekler Hazreti Adem Aleyhisselam'ın şahsında onun peygamberliğini gördüler. Sadece şeklini değil, suretini değil, o suretinin arkasındaki esas hilafet yetkisini gördüler. O yüzden ona hürmet gösterdiler ama şeytan bir kendi aklınca bir kıyaslamaya gitti. Nedir o? Diyor ki bak ene hayrun minni, ben ondan daha hayırlıyım. Halaktani min narin, beni ateşten yarattın. Ve halaktahu min tin, onu da topraktan yarattın. Elbette ki ateşten yaratılan topraktan yaratılandan daha üstündür. Böyle bir kıyas yapıyor kendi aklınca.
Evet.
O yüzden bunu bu bölümü anlatıyor.
Evet.
Cenab-ı Mevlana mesnevisinde. Evvelan kes ki İn kıyasek hanumut pişi envar-ı huda iblis buğut. Bak buradaki pişi envar-ı huda, Cenab-ı Hakk'ın nurlarının önünde ilk defa böyle bir kıyası yapan, kıyas gösteren kişi iblis buğut. İblis idi.
Evet.
Daha iblis daha cennetten kovulmamıştı çünkü o mukayeseyi yaptığında.
Hı hı.
Ya da kovulduktan sonra iblis olmuş ama esas adı Azazil idi. Bak Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail ve Azazil.
Ezazil, evet.
O kovulduktan sonra iblis adını alıyor ya da şeytan adını alıyor.
Hı hı.
O yüzden ilk defa böyle bir mukayese yapan, aklıyla ayetleri değerlendirmeye çalışan, hı hı, bir anlayış. Tabii burada bir de akıl ile naklin, akıl tabii aklı olmayanın dini yok.
Hı hı.
Tamam, yani mükellef olmak için akıl olmak lazım.
Tabii.
Akil olmak da yetmiyor. Bir de bali olmak da lazım. Yani buluğa ermiş olacak. Bir de aklı başında olacak. Aklı olmayanın mükellefiyeti yok. Şimdi dolayısıyla burada akıl ile nakil meselesi zaman zaman biz aklımızla anlarız.
Hı-hı.
Hadisleri aklımızla anlarız. Ayetleri öyle anlarız.
Hı-hı.
Ama aklımızın ya da kendi kıt bilgimizin neticesiyle eğer nas çeliştiyse, çakıştıysa o zaman ne yapacağız? Bazıları aklı tercih ediyorlar ki çoğu işte bu mukayeseyi yapanlar akıllarını güvenerek. böyle bir karşılaştırma yapıyorlar. Hı hı. Halbuki esas siz, akıl her şeyi çözemiyor. Akıl kendini bile tarif edemiyor. Kendini bile gösteremiyor. Bu kadar aciz bir akıl. Siz Allah'ın nasını yorumlamaya kalkıyorsunuz. Anlamadığınız yerde farklı tevillere gidiyorsunuz.
Evet.
Hatta bazı yerlerde Hazreti Mevlana, o benim çok hoşuma gidiyor. O da şu, diyor ki bazı insanlar diyor, biraz mürekkep yaladı mı kendilerinde bir varlık vehmediyorlar. İlim vehmine kapılıyorlar. Ve onlar Allah'ın ayet ve hadislerini akıllarıyla eğip bükerek, tevil ederek kendi ön yargılarına, kendi yanlışlarına kılıf olarak kullanmaya çalışıyorlar.
Yeah.
Hani minareyi çalan kılıfını hazırlar diyorlar, evet. Ya. Halbuki diyor sen Allah'ın ayetlerini ve peygamberin o sünnetlerinin âli anlamlarını, âli hükümlerini değiştirip kendine uyduracağına, sen kendi yanlışlarından vazgeçerek kendini Allah'ın ayet ve ayetlerine, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uydur. Çok güzel bir şey bu.
Evet, gerçekten öyle hocam.
O yüzden burada da bütün anlatmaya çalıştığı şey, aman ha, aklınıza güvenerek, kıt aklınıza güvenerek böyle bir aldatıcı ve sizi kandırıcı bir mukayeseye girme.
Evet.
Böyle bir kıyaslama yapma.
Evet. Hocam, o yüzden kıyaslama da burada, şeytanın yapmış olduğu kıyaslamada da yani ben ondan daha hayırlıyım diyor. Kendine göre bir zemin hazırlıyor ve o zemin üzerinden gidiyor. Hayırlılık bakımından beni ateşten yarattın.
Ama
işte topraktan
ateş,
diyor.
Ateş topraktan daha üstündür. Ateş aydınlık,
evet,
alameti.
Evet.
Toprak zulmet alameti.
Evet.
O yüzden diyor ki ondan daha hayırlıyım ben.
Evet.
Ama bak Cenab-ı Hak kainatı da, insanoğlunun hılkatini de 4 ana unsur üzerine belirtmiş. Evet. İnsanoğlunun bünyesinde ateş de,
evet,
var. Bak onu bilmiyorum.
Onu bilmiyor.
Çünkü bizim ruhumuz nereden gelmiş? Cenab-ı Hak ben azıymışken kendi ruhumdan nefk ettim. Bir defa insana zaten ahsen-i takvim sırrını kazandıran Allah'ın nefay Rabbaniyesini içimizde taşımamız.
Ya.
Şimdi bu ruhun vücuttaki sereyanı ateş de olur.
Evet.
Vücut ateşi eğer 37,5 derece ise, o zaman ruh bütün en kılcal damarlara nüfuz ederek bedenin her yerinde dolaşma imkanı bulur.
Evet.
Bedene canlılık verir. Ama eğer ateş düşerse, bak çok ben taze can veren adam gördüm.
Allah Allah.
Önce ayak ucundan başlıyor soğumaya.
Hı hı.
Ve soğurken var ya, o öyle bir tüyler diken diken oluyor ki, öyle bizim bildiğimiz böyle tüylerim diken diken oldu dediğimiz gibi değil.
Hı hı.
Bir farklı bir şey. Ayak ucundan başlıyor, gittikçe o şey, ürperme gittikçe yayılıyor, yukarıya doğru çıkıyor. Hatta geliyor. Sonra insanın saçları, o saçlar var ya, yumuşacık saçlar, nasıl kirpi gibi oluyor. Ondan sonra bir de bakıyorsunuz geliyor ağızdan püf diyor, boynu bükülüyor.
Allah.
Ama bu şeyle, o sıcaklığın kaybıyla başlıyor bu. Ruh gidemiyor oraya. Sıcaklığın kaybolduğu yere ruh gidemiyor. Niye? Damarlar soğuyor, damarlara vasıtasıyla ulaşamıyor.
Evet.
Bu bakımdan Cenab-ı Hak insanoğlunun bünyesine şeytanın kendindeki ateşi, zannediyor ki bir tek bende var.
Bir tek
Allah
bende
insana
var
da vermiş.
Evet.
O yüzden o bunu göremediği için. Tabii, evet, bir de sadece mesele toprak ya da ateş meselesi de değil.
Evet.
Asıl olan esas Allah'ın Adem Aleyhisselam'a yüklediği misyon.
Evet.
O da hilafet misyonu.
Tabii.
Peygamberlik misyonu.
Evet.
Bu her şeyden önemli.
Mesele üstünlük de değil yani.
Evet. O yüzden yani şimdi de çok insanlar var. Aklıyla yorumluyorlar. Şeylere hiç bakmıyorlar. Ayet ya da hadisler ne söylüyor hiç bakmıyorlar. Ama bütün bunların yanında geçen haftaki sohbetimizde de arz ettik. Şer'i deliller. Bir, Kur'an-ı Kerim. Sonra sünnet-i seniyye,
hadisler.
Daha sonra icma ümmet.
Hı hı.
Yani ümmetin alemlerinin ittifakla kabul ettikleri, hı hı, gerçekler.
Hı hı.
Bir de dördüncüsü de kıyas.
Kıyas.
Kıyastan sonra da bir de örf var mesela.
Örf, evet.
Şimdi baktığımız zaman kıyas kesinlikle icmaya aykırı olamaz. Olursa o kıyas geçersizdir.
Evet.
İki, icma ümmet sünnete aykırı olamaz. Sonra sünnet de ayet-i kerimeye aykırı olamaz.
Hı hı.
Bunlar birbirlerine uymak zorunluluğu var.
Evet.
Ancak bu şekilde bir kıyas o yapılabilir.
Evet. Hocam kurban
ama,
zaten...
Ama mevridi nasta, içtihada mesa yoktur. Bak bu
çok güzel.
Mecelle kaidesi.
Mecelle kaidesi.
Eğer bir konuda nas varsa, bu nas, hı hı, nedir? Ayet varsa.
Evet.
hadis de varsa orada içtihada gerek yoktur. Ancak burada ne var? Bizim hep söylediğimiz bir şey var. Hem sübutu kat'i, yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde varlığı kat'i olan, kesin olan.
Evet.
Bir, iki, delaleti de kat'iyse eğer.
Evet.
Yani orada geçen kelimelerin açık, seçik, hiçbir yoruma mahal vermeyecek şekilde emirse eğer, o zaman bu farz olur zaten.
Evet.
Delaletinde, tamam, sübutu kat'i de, delaletinde farklı yorumlara gitme imkanı varsa.
Evet.
O zaman vacip oluyor bak. Vacip oluyor o zaman. Ama çünkü manası var.
Hı hı.
Mesela benhar dediğimiz zaman.
Evet, onu soracaktım hocam. Kurban kes.
Mesela kurban kes.
Evet.
Bu kurban kes, tamam, başka nasıl kesilir kurban?
Evet, ayet-i kerime.
Ama ayet-i kerime. Çoğu ulemamız bunu kabul etmiş ama bunu açıklayan başka ayetler de var. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam.
Evet.
Bu Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bize gelen bir hanif dini sünneti bu.
Hı hı.
Belki de hanif dini farzı da diyebiliriz. Ama orada İsmail'i kurtaran Cebrail'in getirdiği koçtur. Bundan dolayı orada o da bunu destekliyor. Ve Peygamber Efendimiz'in uygulaması. Kurban kesmiş.
Deve kesmiş, koyun kesmiş.
Kesmiş. Evet. Dolayısıyla bu evet delaletinde tam kesinlik yok burada. Kalk git koyun kes, deve kes demiyor ama.
Evet, inek kes demiyor mesela.
İşte burada mesela bu kıyas bunu geçerli.
Hı hı.
O yüzden dördüncü delil kıyas.
Hatta örf de giriyor sor hocam.
Örf sonra.
Mesela inek olmayan yerlerde adam diyor ki mesela bizde keçiler burada
tabii,
daha
tabii.
Az oldu. Çünkü mesela keçiyi kesiyorlar veya koyunu kesiyorlar. Ayrı ayrı.
Tabii örf mesela Peygamber Efendimiz bazı isimleri değiştirmiş.
Evet.
Bazılarını değiştirmemiş. Orada da aykırı olanları, yani Kur'an-ı Kerim'e, sünnete, icma aykırı olanları değiştirmiş. Bazılarını da hiç değiştirmemiş.
Evet.
Mesela Abdüllat, Abdülüzza isimlerini değiştirmiş. Putun kulu gibi.
Evet.
Ama Abdullah ismini değiştirmemiş mesela,
evet.
Yani.
Evet.
Böyle şeyler var.
Hocam burada çok önemli olan, en önemli husus, birbirine kesinlikle tezat olmayacak. Hepsi
amen.
Ayete de ayet varsa
amen.
En temel onu baz alacağız. Onların hiçbirisi de ayeti ters, birbirine ters düşmeyecek.
Ama, ama burada esas bizim açımızdan aklımıza güvenmeyeceğiz.
Aklımıza güvenmeyeceğiz. En önemlisi de bu hocam.
En önemlisi bu.
Evet.
Yani bizim kendi aklına güvenerek ya da kendi bilgisine güvenerek.
Evet.
Ayet ve hadisleri güya
ya.
Kendi zaaflarına göre yorumlama yoluna gidiyorlar adamlar.
Evet.
Adam şimdi saçını ne uzatıyor? Beş vakta namazını kılıyor. Biz tamam kılsın, bir şey de demiyoruz da.
Hı hı.
Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz de böyle saçını ne uzatırmıştır.
Hı hı.
Böyle diyor yani. O zaman Selman-ı Farisi ne yaparmış peki? Ne? Hangi işle meşgulmuş?
Ya.
Peygamber Efendimiz'in berberi.
Evet.
Berberlerin piri. Yani.
Ya.
Ama adam yanlışına bir kılıf bulmak istiyor.
Evet, bir dayanak bulduktan sonra orada yürüyor.
Onu da aklıyla eğip büküyor ayetleri, hadisleri. Böyle bir neticeye varıyor.
Evet.
Bu çok yanlış bir şey.
Evet.
Üstad Necip Fazıl, Allah rahmet eylesin, derdi ki, İnenin deliğinden deve geçer mi? Aklımızı kullanırsak geçmez. Peki Allah geçirir mi? Geçirir, dilerse geçirir. Nasıl geçirir? İster deveyi küçültür, iğnenin deliğinden geçirir. İster iğnenin deliğini büyütür, deveyi oradan geçirir. İsterse ne deveyi küçültür ne de iğnenin deliğini büyütür, gene geçirir.
Evet.
Çünkü o kadirdir her şeye. Ve ala kulli şeyin kadir. Siz bu yetkiyi, bu kudrete inandıktan sonra böyle kuru aklınıza, zayıf aklınıza güvenerek yorum yapmayın.
Evet.
Bana göre esas mesele bu.
Asıl mesele bu.
Evet.
Doğru hocam. Aklımıza güvenmeyeceğiz.
Ben aklımdan isterim delalet, o bana gösterir dalalet diyor.
Ya çok güzel.
Ferit Kam.
Evet.
Ben aklımdan bana yol göstermesini istiyorum. O da beni dalalete sürüklüyor.
Evet.
İbadetlerden alıkoymaya, ona efendim kılıf bulmaya çalışıyor mesela.
Ya evet. Evet hocam.
Yine bak çok güzel bir şey. Guft nar ezhak bişek bihterest. Menzi narem u zihaki ekterest. Dedi ki şeytan diyor bak. Şüphesiz ki diyor bak ateş topraktan çok üstündür. Nar ezhak. Ateş topraktan bişek şüphesiz daha üstündür. Bihterest. Menzi narem. Ben ateştenim. U zihaki ekterest. O bize bulanık kirli topraktan yaratılmıştır. Şimdi bunu söylüyor.
Evet.
Halbuki bak evet insanoğlunun bünyesinde şey var, toprakta var, hı hı. Ateşte var.
Havada var, suda
havada
var.
Havada var, suda var. Vücudumuzun belki de üçte birinden fazlası su.
Evet.
Ya da bizi, vücudumuzu besleyen, bize hayatiyet veren, güç veren şeyler esasında toprak ve su, bunların esasında bitirdiği şeyler, bitkiler. Ne kadar toprak suya kavuşursa o kadar toprak bitek olur. Bir tek topraktan yetişen bitkiler de çok güçlü olur. Bu güçlü gıdalarla beslenen, otlarla beslenen hayvanlar da güçlü olur.
Evet.
Güçlü hayvanlarla, güçlü bitkilerden beslenen insan da çok güçlü olur.
Evet.
Bedenimizi şeyden bak büyüten, güçlendiren bu esasında toprak ve su tarafımız. Ha peki hava ile ateş tarafımız hangisi? Alıyoruz nefes. Bu oksijen. Oksijen bedenimizde yanıyor ve vücutta 37,5 dereceyi
uygun sıcaklık
muhafaza yani. Buyuruyor ki efendim ruhumuz bütün bedende dolaşma imkanına kavuşsun. O yüzden bu da 4 unsur.
Evet.
Dolayısıyla burada kendi kendine kıyas yapıyor. Halbuki onun dediklerinin hepsi bizim insanın kendi bünyesinde Cenab-ı Hak cem etmiş. O yüzden de zaten Cenab-ı Hak insanoğluna sufiler vasat-ı camia diyorlar. Vasat-ı camia ne? Vasat-ı camia hem melekli hem hayvanlı kendi bünyesinde barındıran varlık demek. Yani insanoğlunun melekler var.
Hepsinin ideal ölçüsü.
Melekler var. Melekler istese de isyan edemiyorlar. Melekler.
İradeleri yok.
Çünkü onlarda şey yok. Hep itaatle mükellef.
Evet.
Bunların tam karşısında da hayvanlar var. Hayvanların da aklı olmadığı için bunların mükellefiyetleri yok. Sorumlulukları yok. Onlar şehvetleri ve içgüdüleri istikametinde yaşarlar. Ama Allah insanoğlunun hamurunu, yarısını bizim hamurumuzun hayvani duygularla, hasletlerle, yarısında meleki hasletlerle bir arada yoğurmuş. Meleklik de bizim işimizde var. İnsanoğlunu esas ahseni takvim yapan sır, o sır. Onu hiç kaybetmemek lazım.
Evet.
O yüzden yine devam ediyor bakın.
Buyurun hocam.
Pes kıyası fer ber aslaş künim uze zulmet mazi nuri ruşenim. Şimdi bak, gelin diyor, pes kıyası fer ber aslaş günüyüm. Gelin diyor, teferruatı asla, esasa bir kıyas yapalım. Uze zulmet, Adem zulmetten, toprak diyor yani karanlık ya, zulmetten. Mazi nuri ruşenim, biz ise parlak nurdan, ışıl ışıl parlayan nurdan yaratılmışız. Yine bak şeytanın, bu nesi?
Evet. Aklına uygun yalnız kıyas
kendi,
aslında.
Kendi yaptığı
kendi,
kıyası.
Evet.
Şimdi burada... Tabii zulmet dediğimiz ne? Cennette zulmet yok. Cennette biz alemi ervahta ruhlar halindeyiz ve Allah'tan kopup ayrılmamışız. Daha ve nefaktü fihim min ruhi tecelli etmemiş.
Evet.
Peki ve nefaktü fihim min ruhi emri ne zaman tecelli ediyor? Baba sulbünden ana rahmine cenin intikal ediyor. Sonra orada 4 ay 10 günlük süreyi tamamladı mı ondan sonra ruh nefhi yapılıyor. Sonra 9 ay 9 günü tamamladı mıydı dünyaya geliyoruz. İşte buna zulmet dediğimiz ruhun cennette manevi ve latif bir cevher iken, nurani ve ruhani bir varlık iken bedenin beden kalıbına girmek suretiyle karanlığa düşmesi. O latif vasfını kaybediyor. Ruhumuzun yolunu beden tıkıyor. Beden kaplıyor. Yani. Bunu demek istiyor. Bak o zulmetten biz nurdan yaratıldık.
Evet.
Onu söylüyor. Hatta bunu ifade ederken genellikle şeyler, sufiler ruhun cennetten, ruhun menfuh şeklinde bedene girmesini Hazreti Yusuf'un kuyuya düşmesine benzetirler. Hazreti Yusuf ne zaman peygamber oldu? Kuyudan çıktıktan sonra. Sen de bedenini, bu bedeninin ağırlığını ruhun üzerinden kaldırdığın zaman. Bu iki şekilde olur. Bir, ölerek beden ruh üzerindeki ağırlığını kaybeder. Bir de insan ölmeden evvel ölüm sırrıyla. Ruhani, nurani, efendim, Rabbani bir varlık olduğu zaman artık bedeni ruhuna köstek olmuyor. Aksine destek olur hale gelince. O da ölmeden evvel ölüm sırrıyla mümkündür.
Evet.
İşte o zaman diyor o insan da nurani bir varlık olur işte.
Evet.
Dolayısıyla burada zulmet meselesini böyle anlamak lazım. Hatta İbnül Arabi Hazretleri diyor ki sakın siz ikiniz şu ağaca yaklaşmayın. Hazreti Adem ile Havva'ya cennette gelen yasak. Yaklaşırsanız eğer fetekûnâ mine zalimin. Zalimlerden olursunuz. Bizim buraya Türkçe tercüme ederken kendi kendine zulmeden insanlardan olursunuz diye yorumluyorlar.
Evet.
İbnül Arabi ise cennette nurani, ya, ruhani ve latif bir varlık iken, eğer o ağaca yaklaşırsanız karanlıklara düşen bir dünyaya inersiniz.
Çok güzel yorum.
Karanlıklar içinde bir dünyaya inersiniz.
Evet.
Burada o zulmeti ifade ediyor.
Eyvallah. Hocam bir ara vaktimiz geldi. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Gönül Gündemi programındayız. Zulmet ve nur ayrımını hocamız çok güzel işledi. Kıyasın şeytana neler belki ne duruma düşürdüğünü işlemiş olduk. Aklımıza uygun, belki de aklımıza dayanarak çıkarımlarda bulunmamamız gerektiğini işledik. Aradan sonra da inşallah şeytanla Cenab-ı Allah'ın orada kıyas üzerine olan bölümleri de sizlerle beraber işlemiş olacağız. O anadaki şimdilik bizden ayrılmayız inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Gönül Gündemi programına aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam aradan hemen önce İbn Arabi'nin çok güzel yorumunu ifade etmiştiniz. Aslında zulmetten, zalimlikten, insanın kendine zulmetmesinden kasıt cennetin nuraniliğinden dünyanın karanlığına gömülmek, gitmek olduğunu ifade etmişsiniz. Oradan devam ediyoruz hocam, buyurun.
Evet, bismillah, gene başlayalım. Goftak ni belki la ensabe şöt. Zühdü takva fazılra mihrab şöt. Şimdi burada Cenab-ı Hak diyor ki Hazreti Mevlana, Cenab-ı Hak şöyle buyurdu ki, neyi? Belki la ensab şot. Şimdi bu işler neseple olmaz diyor bak. Ve aslında şeyle feri asla böyle bir şekilde kıyas edilemez. Esasında şöyle de diyorlar ya, hani iki kişi hep yedi o şeyde, ya o ağaca yaklaştı da sonra cennetten kovulma emri cemi gelmiş. İhbitu.
Evet.
Ya hep ihbita geliyor da, tekuna geliyor da, tagraba geliyor da, ne burada ihbitu oldu?
İhbitu oluyor. Evet.
Bazıları bunu diyorlar ki ya bu üçüncüsü de şeytan olduğu için. Olmaz. Şeytanla insan cinsi farklı. Arapçada çoğul olması için aynı cinsten olması lazım. Yani iki elma ile bir armut cemi yapmaz. Üç elma olursa cemi olur.
Hı hı.
O yüzden burada da diyor bak, şeytan ayrı bir cins. İnsanlar, insan, Adem ayrı bir cins. Böyle bir kıyas olmaz diyor Cenab-ı Hak.
Evet.
Ve bu iş neseple de olmaz diyor.
Evet.
Böyle bir nispetle de olmaz. Ya züht ve takva bir şeydir ki, Cenab-ı Hak lütfu keremidir ki, hı hı, o faziletin ve erdemin mihrabı olacaktır diyor esas. Yani burada üstünlük öyle ne ateşten yaratıldı ne topraktan yaratıldığında, evet, değil. Böyle bir nispette de efendim üstünlük olmaz ya, ancak züht ve takva da olur.
Evet.
Züht ve takva faziletin mihrabıdır diyor,
evet,
Hazreti Mevlana. Zaten ayet-i kerimede de var ya, feiza nufiha fi's-suri fela ensabe beynehum, bak Müminun suresi 101. ayet. İşte o sura üflendiği zaman, İsrafil aleyhisselam sura üflendiği zaman insanlar dirilecek. Fela ensabe beynehum, onların arasında en ufak bir nispet farkı olmayacak. Hatta diyorlar ki herkes 33 yaşında dirilecek. Mesela öyle şeyler var. Bir de inne ekremekum indallahi etkakum. Eğer siz Allah nezdinde itibar arıyorsanız, sizin en muteberiniz, en mükerreminiz Allah indinde en fazla müttaki olanınızdır. Tabii, evet, bu takvayı biz genellikle sakınmak diye tercüme ediyoruz. Doğru Türkçe. Çünkü takvanın ölçüsü ibadet ve taatlar değil. Takvanın ölçüsü insanın Allah'ın yasaklarından kaçınmada gösterdiği hassasiyettir. O yüzden o çok güzel, önemli bir şey.
Kaçınmak.
Ha, bir de insanın mesela yine kemali ibadet ve taatıyla değil, o görevimizi yapıyoruz biz ama muamelatımızdaki, insanlarla olan ilişkilerimizdeki ve davranışlarımızdaki üstünlük, o bizi ancak kemale götürür. Ha, ibadet ve taatımızı yapıyoruz, o Allah'a karşı kulluk görevimiz.
Evet.
İnne mirasi cihani faniyest ki be ensabi biyabi caniyest. Şimdi diyor ki bak, İnne mirasi cihani faniyest, esasında ne züht, ne takva, ne keramet, bunlar bu fani cihanın getirdiği bir miras değildir. Bunlar neseple gelmez. Babadan oğula geçmez. Şimdi burada da esasında çok önemli bir noktaya temas ediyor şey. Siz babanıza, annenize ya da geçmişinizdeki asalete güvenerek, sakın yoldan çıkmayın. Siz kendinize bakın. وَلَا تَزُرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin yükünü yüklenmez. Ne baba oğlun yükünü yüklenir, ne oğul babanın. Ha, ama babanın evlattan sorumluluğu var, o ayrı.
Evet.
Ona karşı sorumlu, nasıl yetiştirdin? Sen ona dinini, diyanetini öğrettin mi, ahlakı, o ayrı mesele. Ama bunlar işte zühdüydü, takvaydı, faziletti, erdemdi, bunlar neseple belli olmaz. Soy sopa çekmekte olmaz.
Bazen bakıyorsunuz çok alim bir zatın çok zalim bir oğlu olabiliyor. Veya bir zalim bir insanın çok alim bir evladı olabiliyor.
Tabii zaten Cenab-ı Hak da diyor ki bak Kur'an-ı Kerim'de istediğini Cenab-ı Hak aziz eder, istediğini zelil eder.
Evet.
Ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Bunu yorumlarken öyle diyorlar. Alimden çok zır cahil birisini çıkarır.
Evet.
Çok cahil birisinin çocukların neslinden de böyle insanlığı kurtaracak bir şey de bir Musa'yı da çıkarabilir Cenab-ı Hak. Her şey onun yedi kudretinde.
Evet.
Ama burada esas sakın ola ki soya sopa güvenmeyin diyor. Bakın babadan kalmakla değil insan ancak tevfik-i Rabbani ve mürşid-i hakiki sayesinde ancak bu fazilet ve erdeme sahip olur. Nuh aleyhisselamın zevcesiyle Kenan ismindeki oğlu peygamber haremi ve peygamber evladı iken küfür üzerine helak oldular bak.
Evet.
İbrahim aleyhisselamın Nuh aleyhisselamın hem hanımı hem de oğlu Kenan.
Evet.
Birisi hanımı birisi oğlu ama bunlar Hazreti Nuh'a tabi olmadıkları için helak oldular.
Evet.
Bak. Öbür taraftan Ebu Leheb'e aleyhissalatü vesselam Efendimizin amcası olması da ona fayda vermedi. Müşrik olarak gitti. Hatta Tebbe suresi onun ve karısı Ümmü Cemil'in zemmi hakkında nazil oldu. Ya. Bak. Peygamber Efendimiz'in
evet,
amcası.
Evet, evet.
Nesepli olmuyor demek ki bunlar.
Evet.
Hazreti Bilal radıyallahu anh azatlı bir köle iken Ömerül Faruk radıyallahu anh gibi Seyyid-i Kureyş'i onun için Ebu Bekir Seyyidimizdir. Bilal Efendimiz'i azat etmiştir demiştir. Bu da işte Bilal Habeşi'nin geldiği noktaya bakın. Öbür taraftan Ebu Cehil'in geldiği noktaya bakın.
Evet.
Yani. Şimdi devam ediyor bak. Belki in miras hayi enbiyas, varisi in can hayi etkiyas. Şimdi bu züht ve takva ve fazilet esasında Allah katında insana üstünlük kazandıran haslet.
Evet.
Bu nedir? Bu diyor esasında ancak peygamberlerin mirası şeklinde intikal ederse olur.
Takva ve züht.
Evet. Peygamberlerin yolundan gidersen, onların sünnetine uyarsan, onlar gibi olursan o miras sana intikal eder. Varisi in canhayi etkiyas. Yine bu Allah'tan korkan insanların etkiya var ya, takva sahiplerinin efendim ruhaniyetlerinden etkilenerek ortaya çıkar. Bak, ona varis olanlarda ancak bu züht ve takva ortaya çıkar. Kimden? Müttakilerin efendim ahlakına efendim sahip olan insanlara ancak bu verasette intikal eder. Evet. Aksi halde olmaz.
Evet.
Yani belden gelmek yetmez. Yoldan gelmek lazım demek evet, istiyor burada Hazreti Mevlana.
Evet.
Hatta bazen ben diyorum ki ya sık sık bu İttihat ve Terakki sergerdeleri öyle korunaz, öyle zeki ki Osmanlı gibi bir devleti paramparça ettiler. Batının emrinde köle gibi hareket ederek. Efendim ama sonra geliyor Osmanlı dağılmış. 44 milyon kilometre kareden 750 bin metrekareye düşmüşüz.
Ya.
Rahmetli Üstad derdi ki kalburla su eleseniz bu kadar kalırdı zaten.
Ya.
Ama peki bu dağılışın ve bu yıkılışın müsebbibi kimdir diye dediklerinde de bir tekkeler derler.
Evet.
Bir de medreseler derler. Hiç kendileri değil. Ne medrese ne tekke. Devletin ne kasasının anahtarını, hazinesine sahip oldu ne de devletin mührü onların eline geçti. Kasayı da bunlar aldılar, soydular, tam takır yaptılar. Mührü de bunlar kullandılar. Ve Osmanlı'yı paramparça edip darmadağın yaptılar.
Evet.
Sonra da suçu medresenin tekkeye yüklediler.
Evet.
Medrese ve tekkede sanki ağızlarına kilit vurulmuş gibi kendilerini savunamadılar. Ha peki, medreseler, Osmanlı dağılırken medreselerde de bir çöküş var. Medreselerin çöküşünün sebebi ne? Beşik ulemalı.
Hmm.
İşte bu nesep var ya.
Evet.
Bakıyor ki müderris Osmanlı'da müderrislik en yüksek paye.
Evet.
Çünkü ilim rütbesi rütbelerin en yücesi. İmkanları da çok iyi. Bir el yağda bir el dımalda müreffeh yaşıyorlar. Bu sefer müderris olan hoca Bundak'taki torununa icazet veriyor. Beşik ulemalı dediği o.
Evet, evet, evet.
Medreselere bu yıktı diyor.
Evet.
Öbür taraftan tekkelerde de yoldan gelenler değildi. Yetersiz olduğu halde, bak yeterliye bir şey demiyoruz.
Evet.
Yetersiz olduğu halde damadına veya oğluna icazet vermek suretiyle tekkeleri de o yıktı diyor. Evet. Ama yani adam ehliyetliyse efendim, yetkiliyse ona kimse bir şey demez. İşte üstadımız.
Evet.
Üstadımız geldi. Musa Efendimiz'den aldığı bayrağı çok daha geniş.
Evet.
Daha efendim atak bir şekilde.
Elhamdülillah.
Devam ettirdi.
Evet.
Ha, eğer böyle olmasaydı, yetkili olmasaydı darmadağın olurdu.
Evet.
Onu da biz misallerini bugün görüyoruz.
Tabii tabii tabii.
Yani ülkemizde.
Evet. Hocam bir de zaten günümüzde normal bir mirası almak için bile akıl bali olmayan insana mirası bile vermiyorlar. Yani akıl belgesiz diyorlar. Aklı yerindedir belgesiz diyorlar.
Evet. Ama burada tabii bir de şey var. Bu miras meselesi Cenab-ı Hak arzı ve semayı salih kullarıma miras olarak bırakırım diyor.
Ona layık olacaksın aslında.
Tabii yani, tabii. Evet. Yani, salih kullarıma. Siz salih olmak zorundasınız. Evet. Ve bunlar da ancak salihlik nasıl elde edilir? Ya peygamberlerin yolundan gidilerek ya da takva sahibi etkıyanın izinden gidilerek ancak elde edilir.
Evet.
Yoksa neseple, haseple bu iş
olmaz.
Olmaz. Hatta şöyle bir şiir de var. Esrar-ı hafiye var bilinmez. Etvar-ı tasarrufu hüdada. Ve Cenab-ı Hakk'ın tasarruflarında bir gizli sırlar vardır, pek fazla bilinmez. Ancak ehli bilir. İşte şurada demin sizin buyurduğunuz bir şey var ya, bak. Tukhricul hayye minel meyyiti ve tukhricul meyyite minel hayy. Burada ki akılları hayrette bırakan, hikemi ilahiye itibariyle bazen azgın bir müşrikin evladı mümin ve muvahhid olur. Bazen de bir peygamberin evladı kıpkızı bir kafir çıkıverir.
Ya.
Bak. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın bu tasarrufatında gizli bir sır vardır. Maneviyatta veraset caiz olsaydı böyle olmaması lazım gelirdi. Eğer veraset gerekseydi peygamberin çocuğundan
evet.
ya da neslinden kafir çıkmaz. Efendim ya da böyle bir müşrikin, diyelim Ebu Cehil'in oğlu kim? İkrime radıyallahu anh.
Evet.
Şehit olmuşsun.
Evet.
Yani buna baktığımız zaman şey olmuyor. Peygamber Efendimiz yalvarıyor amcasına.
Tabii.
Ebu Talip onun elinde büyümüş. Amcacığım ne olur diyor. Bak gel.
İman et.
Bu yolda hasep nesebin faydası yok. Sana ben bir şey yapamam diyor. Öbür dünyada gel teslim ol. Kelime-i şehadet getir. Ama Ebu Talip'in imanı imanlı mı gitti, imansız mı gitti onu bilmiyoruz ama
evet.
yalvarıyor Peygamber Efendimiz. O yüzden bu ayet-i kerimede de bunu gösteriyor yani. Cenab-ı Hak ölüden diri, diriden ölü çıkarır. O her şeye kadirdir. Şimdi bakın. Puri an bu cehil mümin şöt iyan. Puri anu nebi ez gümrahan. Şimdi bakın. Şuna iyi bakın ki diyor. Ebu Cehil'in oğlu mümin şöt iyan. Apaçık bir Müslüman oldu işte. İkrime radıyallahu anh diyoruz bak. Babasına lanetullahi aleyh diyoruz, oğluna radıyallahu anh diyoruz. Bu yine Pur'an Nuh nebi ez gümrahan. Öbür taraftan Nuh peygamberin oğlu ise sapıklardan oldu.
Ya.
Şimdi burada Ebu Cehil'in İslam dini ve Hazreti Resul aleyhisselam'a olan şiddetli adavetini bilmeyen bir Müslüman yok. Düşmanlığındaki samimiyetini bak.
Evet.
Kibir, haset, inat gibi ve rezil ahlak ile muttasıf bulunan o herif, o Ebu Cehil, Bedir gazasında belasını buldu. Abdullah bin Mesud tarafından kafası kesilerek cehennemi boyladı. Lakin oğlu İkrime radıyallahu anh, bak işte burada neseple olmaz bu iş diyor.
Evet.
İkrime radıyallahu anh, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman oldu. Ondan sonra da İslam'ı yaymak için bütün muharebelere katıldı. Ecnaden yahut Merci Suffer yahut Yermuk muharebesinde fedai olarak düşmana hücum etti ve orada şehit oldu.
Evet.
Bu da bak kim? Ebu Cehil'in oğlu.
Evet.
Yani öbür taraftan bak bir misal daha. Ashabın fedakarlarından biri Hanzala bin Ebi Amir vardı ki.
Evet.
Ebu Amir namında bir mürtedin oğlu. Hı-hı. Ve münafıkların reisi İbn-i Sellül'ün de damadıyken.
Evet.
Dini bütün bir Müslümandı. Uhud muharebesinde Allah ve peygamber uğrunda şehadet şerbetini içti.
Ya.
Demek ki bak buna
ölüden
ne?
Ölüden çıkmış iki diri.
Evet. Aynı.
Allah
evet.
Allah.
Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın Ham, Sam, Yafes ve Kenan ismindeki oğullarından üçü iman etmiş. Bak.
Ham, Sam, Yafes.
Üçü iman etmiş. Yalnız tufan zuhurunda sefineye girmişti. Kenan ise mümin olmadığı için gemiye binmemiş. Hatta babalık şefkatiyle Hazreti Nuh'un yalvarmalarına karşı dağa çıkarak kurtulacağını zannetmiştir. Babası ona bugün Allah'tan başka kurtaracak hiçbir şey yoktur.
Hı hı.
Derken aralarına bir dalga girmiş ve Kenan'ı alıp götürmüş ve boğmuştu. İşte bu da diriden çıkmış bir ölü diyor.
Evet.
Şimdi Cenab-ı Hak bu olayları hep bize ibret olsun diye önümüze koyuyor. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların hikmeti de buradan geliyor.
Evet.
Bizim hisse almamız için bu kıssalar anlatılıyor. Zade-i Haki Münevver Şöt Çuma Zade-i Ateş Tuyirrev Rusiya. Şimdi Zade-i Haki toprağın oğlu olan Hazreti Adem,
hı hı,
Münevver Şöt Çuma ay gibi pırıl pırıl parladı. Şimdi toprağın oğlu, topraktan yaratılan, yani oğlu dedi. Topraktan yaratılan Hazreti Adem sanki böyle parlayan, böyle çok zifiri bir karanlıkta, düşün Bedir, ayın Bedir hali gibi parladığı gün.
Hı.
Tam dolunay.
Evet.
Öyle pırıl pırıl parladı. Zade-i Ateş Tuyi Rusiya. Pardon, Rev Rusiya. Ama diyor ki bu ateşten yaratılan, ateşin oğlu olan şeytan da diyor, sen böyle bir varlıksın, Rev Rusiya git, kapkara yüzünde defol huzurumdan ya, git diyor. Bu da yani işte nesep'le bu işin olmayacağını. Ben ateşten geldim, o topraktan geldi. Böyle, hı-hı, bir kıyas mümkün olmaz. İnsana bir üstünlük kazandırmaz.
Evet, çok güzel anlatmış hocam.
İn kıyasatü taharri ruzi ebr. Yaşep, bak ya beşep pardon, ya beşep merkıblera kerdest haber. Şimdi burada bu tip kıyaslar ne zaman olur diyor. Böyle aklımızı kullanarak bir araştırma yapmak, kıyaslama yapmak. Ve taharri ve aramak. Ruzi ebr. Bak bulutlu günde olur. Namaz kılacağız biz. Kıbleyi bulmamız lazım.
Evet.
Şimdi güneş olsa o güneşin doğduğundan filan kıbleyini gölgelerden buluruz.
Evet.
Fakat bulutlu olunca o zaman bir kıyas yapmak gerekir.
Evet.
Bulutlu günde olur diyor böyle bir kıyas. Efendim ya beşep mer kıblera gerdes haber. Yahut da geceleyin yani bulutlu günde ya da geceleyin.
Evet.
Kıbleyi bulmak için böyle bir kıyas yapılabilir. Geceleyin de yine kapkaranlık bir dünyada kıbleyi bulmamız lazım. Namaz kılacağız.
Hı hı.
Ancak bu iki şartlarda biz bazen gidiyoruz yurt dışına mesela.
Hı hı.
Oteldesiniz, namaz kılacaksınız. Ya orada ne cami var ne bir şey. Baksanız camilerin minarelerine göre filan kıbleyi tayin edebilirsiniz.
Evet.
Ama gerçi şimdi cep telefonları var. Cep telefonunu koyuyorsunuz, kıbleyi buluyorsunuz Allah'a şükür.
Onda da kıyas yapamayız artık.
Evet, artık onda da, evet, kıyas yapamayız.
Evet.
Ama bu tip kıyaslar yapıyorduk.
Evet.
Ondan sonra biz, bir de şu var. Böyle araştırırsınız ondan sonra ve kanaat getiririz ki kıble böyledir.
Hı-hı.
Namaz kılarsanız o namazınız sahihtir. Fe'eynemâ tüvellû fesemme veçullah. Nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın yüzü oradadır.
Evet.
Yanılsak da. Hı hı. Ama araştırma yapmadan.
Evet.
Döndük namazımızı kıldık. Sonra hatta kılarken bir arkadaş geldi dedi ki sen yanlış kılıyorsun bak. Kıblen yanlış dese.
Kıblen yanlış dese.
Ya da bittikten sonra dese o namazı iade etmek gerekir. Hı. Çünkü böyle bir araştırma yapmadık.
Evet.
Böyle bir kıyas da yapmadık.
Evet.
Ancak böyle yerlerde geçerlidir diyor.
Eyvallah.
Evet.
Hocam isterseniz bir sonraki programa tekrar buradan başlayarak devam edelim. Çünkü kıyasın nerelerde yapılacağına dair bilgiler sunacak. Ama programımızda sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
İnşallah.
Hocam. Eyvallah. Ağzınıza sağlık hocam.
cümlemizden inşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir gönül gündemi programının burada sonuna geldik. Bir sonraki programda aslında kıyasın nerelerde yapılması gerektiğine değinmiş olacağız. O anadek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.